Ayrım 46.
Az bir zaman sonra annesiyle kız kardeşini de Şişli'ye aldırır. Dipnot. M. Atadan'dan aktaran N. A. Banoğlu. Atatürk'ün İstanbul'daki hayatı sayfa 70. Hüsrev Gere'de Atatürk Hayat Mecmuası sayı 7, 1956. Böyle bir konuşmanın 2 Aralık 1918'den sonra Akaretler'deki evde yapılması da olası değil. Çünkü çeşitli anılara göre Akaretler'deki evde misafir kabul etmiyor. Kaldı ki böyle bir amacı olduğunu İstanbul'dayken Rauf Orbay, İsmet İnönü, Fethi Okyar, Ali Fuat Cevesoy gibi yakın arkadaşlarına bile açmış değil. Hiç tanımadığı H. Ertürk'e niye açsın? Dipnot. Mustafa Kemal 1913'te Sofya'ya giderken Kazım Özalp'e diyor ki, Enver Paşa'nın istikameti bellidir, bu Napolyon sistemidir. Akrabalarını kilit mevkilere getiriyor, hanedanın içine nüfuz etmeye çalışıyor. Böylece adeta münfesih yani dağılmış duruma gelmiş olan Osmanlı hanedanına kendi istediği şekilde istikamet verecek. Bu hanedandan memlekete hayır yoktur. Diktatörlük milletleri mesut ve müreffeh kılmaz. Devletin esasını cumhuriyet prensiplerine göre hazırlamak lazımdır. Kazım Özalp Atatürk'ten Anılar sayfa 26. Cumhuriyetçi olduğunu 1913'ten sonra ilk defa Erzurum'da 20 Temmuz 1919'da Mazhar Müfit Konseyi açıklayacaktır. Atatürk'le beraber 1. cilt sayfa 74. H. Ertürk yine masal anlatmış. 11. Ayrıca Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a geldikten sonra Rus heyetiyle Havza'da yaptığı görüşmeyi de nakleden Albay Hüsamettin Ertürk, bu görüşmelerde de onun o gün için mevcut olan rejime karşı düşünceler taşıdığını ve Rus heyetiyle bu hususta anlaşmalar yaptığını beyan etmektedir. Havza onun Anadolu'ya ilk ayak bastığı yer demektir. Daha ilk adımında hilafet ve saltanat aleyhtarlığını zımni yani üstü kapalı da olsa ortaya koyunca Sultan Vahidettin elbette kendisine cephe alacaktı. Onun sırf şahsına Mustafa Kemal'e karşı olan bu tavır ve hissiyatında da kendi açısından haklı sayılması gerekir. Sarıklı Mücahitler sayfa 58. Kaynak olarak H. Ertürk'ün anılarını yine 79. sayfasına gönderme yapıyor. Doğrusu sayfa 338'dir. Bakalım haklı mı? 1. Mustafa Kemal, Albay Budiyenli konuşmasının masal olduğunu daha önce görmüştük. Üstelik Hüsamettin Ertürk anlaşmalar yapıldığını da yazmamıştır. Bu da Mısıroğlu'nun özel ürünü. 2. Zaten bu uyduruk iki sebebe dayandırılan iddia şu basit soruları bile karşılamıyor. A. Öyleyse Vahidettin Rauf Bey'e neden karşı? Dipnot. Erzurum Kongresi dolayısıyla Dahiliye Nazırı Adil'in emri, gerek Mustafa Kemal Paşa'nın ve gerekse Rauf Bey'in girişimleri, her ne fikre ve niyete dayanırsa dayansın, memleketin yüksek menfaatlerine herhalde aykırı ve zararlıdır. Yakalanarak kanunun pençesine teslimiyle haklarında kanunen gerekecek işlemlerin yapılması. 27 Temmuz 1919, KA Günlüğü sayfa 98. Mesela Ali Fuat Cebesoy, Fevzi Çakmak, Nurettin Paşa ile Ankara Müftüsü, M. Rıfat Efendi ve Şeriye Vekili yani Din İşleri Bakanı Mustafa Fehmi Efendi gibi din adamlarının idam kararlarını neden olayladı? Dipnot, Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3. cilt sayfa 76, TC Kronolojisi sayfa 163, 166, 167, 170 ve 172. B. Hele Halide Edip'in idam kararını onaylamasının sebebine, Kuvayi Milliye için zorla asker ve para toplamak ile Halide Edip'in ne ilgisi var? C. Mesela milliyetçilerin üzerine iki tümen yollamak için İngilizlerden neden izin istedi? D. Mesela onca uyarıya rağmen damat Ferit Hain'in neden 1920 Nisan'da sadrazamlığa getirdi? Onun ve nazırlarının milli mücadele aleyhindeki davranış ve sözlerine neden hiçbir tepki göstermedi? Her yaptıklarını onayladı. E. Mesela damat Ferit'i sadrazamlığa atarken 4 Nisan 1920 neden milli mücadeleyi isyan olarak niteledi ve milli mücadeleyi boğması için damat Ferit'ten önlemler almasını istedi? Buyruğun tam metni ileride verilecek. Vahidettin 1923'te yayımladığı beyannamede bile Türkiye'yi zafere ve bağımsızlığa ulaştıran milli mücadeleyi isyan olarak nitelemektedir. Dipnot. Kamısıroğlu diyor ki, şu Osmanoğulları ailesi bizim yüzümüzden neler çekmemiştir. Sarıklı Mücahitler sayfa 36. F. Mesela bütün Kuvayi Milliyecilerin öldürülmesini din görevi sayan fetvalara neden engel olmadı? Sadece bu örnekler bile Vahidettin'in yalnız Mustafa Kemal'e değil, bütünüyle milli mücadeleye dolayısıyla bağımsızlığa karşı olduğunu kanıtlıyor. Bu tutumunun belgeleri ve kendi itirafları ileride verilecek. Dipnot. Mısıroğlu'na ve Dilipak'a göre Cumhuriyet'e giden yol sayfa 63-64, Vahidettin Mustafa Kemal'in 5 yıl sonra saltanatı 6 yıl sonra hilafeti kaldıracağını sezmiş, o yüzden Mustafa Kemal'e ve milli mücadeleye karşı olmuşmuş. O tarihte Vahidettin'i böyle kuşkuya düşürecek hiçbir olay olmadığını gördük. Vahidettin'e mazeret aramak için uydurulmuş masallar bunlar. Ama doğru olduğunu varsayalım. Öyleyse Vahidettin tahtını vatanından da bağımsızlıktan da, milletin onurundan ve namusundan da daha çok seviyor. Bunlar pahasına tahtını korumaya mı çalışıyordu? Hilafete gelince, vatansız, devletsiz, kudretsiz bir hilafetin bir mezarın başında yanan kandilden ne farkı olurdu? Belge ancak belge ile çürütülebilir. Oysa bizim alternatif tarih yazıcıları, resmi tarihlere de resmi olmayan tarihlere de masalla karşı çıkıyorlar. 10. Milliyetçilerin suçlanması, fetvalar, Kuvayi İnzibatiye, Kuvayi Seferiye, isyanlar, idam kararları ve öteki faaliyetler. Yüksek komiserlerin 16 Mart'ta Salih Paşa hükümetinden milli liderlerin derhal red ve inkar edilmesini istediklerini görmüştük. 26 Mart'ta ikinci bir ortak nota daha verirler. Yüksek Barış Konseyi'nin kararına dayanan bu isteğe gecikmeden uyulması ve Mustafa Kemal Paşa ile milli hareketin öteki liderlerinin açıkça red ve inkar edilmesi. Bilal Nevşimşir İngiliz belgelerinde 1. cilt sayfa 125. İkinci nota gereğince Salih Paşa hükümetinin hazırladığı metin yüksek komiserlerce yeterli görülmez. Hükümet yeni bir metin daha hazırlar. Yüksek komiserler bu metnin de değiştirilmesini isterler. Yüksek komiser Amiral de Robeck'in 30 Mart tarihli rapor özeti. Hükümetin milli liderleri suçlama konusundaki sakıngan tutumu, milliyetçilere düşman bir hükümetin başa geçmesini önlemek niyetinden ileri geliyor. Zaman kazanmak istiyorlar. Milli harekete düşman bir hükümetin başa geçmesi ve milli hareketi bastırma yoluna gitmesi tercih edilir. Bilal Nevşimşir İngiliz belgelerinde 1. cilt sayfa 126. Baskıya dayanamayan Salih Paşa hükümeti işgalcilerin istediği gibi bir bildiri yayımlamaktansa 2 Nisan 1920'de istifa etmeye karar verir. İşgalcilerin bu isteğini damat Ferit hükümeti yerine getirecektir. Vahidettin olgusunu daha iyi kavramak için damat Ferit'i nasıl ve neden dördüncü defa sadrazamlığa atadığını görelim. 11. Vahidettin'in damat Ferit'i dördüncü defa sadrazamlığa atamasının gerçek öyküsü. Salih Paşa'nın istifası üzerine Vahidettin sadrazamlığı önce Tevfik Paşa'ya teklif eder, Tevfik Paşa kabul etmez. Dipnot, Ali Fuat Türk geldi diyor ki, ezmiş, o yüzden Mustafa Kemal'e ve milli mücadeleye karşı olmuşmuş. O tarihte Vahidettin'i böyle kuşkuya düşürecek hiçbir olay olmadığını gördük. Vahidettin'e mazeret aramak için uydurulmuş masallar bunlar. Ama doğru olduğunu varsayalım. Öyleyse Vahidettin tahtını vatanından da bağımsızlıktan da, milletin onurundan ve namusundan da daha çok seviyor. Bunlar pahasına tahtını korumaya mı çalışıyordu? Hilafete gelince, vatansız, devletsiz, kudretsiz bir hilafetin bir mezarın başında yanan kandilden ne farkı olurdu? Belge ancak belge ile çürütülebilir. Oysa bizim alternatif tarih yazıcıları, resmi tarihlere de resmi olmayan tarihlere de masalla karşı çıkıyorlar. 10. Milliyetçilerin suçlanması, fetvalar, Kuvayi İnzibatiye, Kuvayi Seferiye, isyanlar, idam kararları ve öteki faaliyetler. Yüksek komiserlerin 16 Mart'ta Salih Paşa hükümetinden milli liderlerin derhal red ve inkar edilmesini istediklerini görmüştük. 26 Mart'ta ikinci bir ortak nota daha verirler. Yüksek Barış Konseyi'nin kararına dayanan bu isteğe gecikmeden uyulması ve Mustafa Kemal Paşa ile milli hareketin öteki liderlerinin açıkça red ve inkar edilmesi. Bilal Nevşimşir İngiliz belgelerinde 1. cilt sayfa 125. İkinci nota gereğince Salih Paşa hükümetinin hazırladığı metin yüksek komiserlerce yeterli görülmez. Hükümet yeni bir metin daha hazırlar. Yüksek komiserler bu metnin de değiştirilmesini isterler. Yüksek komiser Amiral de Robeck'in 30 Mart tarihli rapor özeti. Hükümetin milli liderleri suçlama konusundaki sakıngan tutumu, milliyetçilere düşman bir hükümetin başa geçmesini önlemek niyetinden ileri geliyor. Zaman kazanmak istiyorlar. Milli harekete düşman bir hükümetin başa geçmesi ve milli hareketi bastırma yoluna gitmesi tercih edilir. Bilal Nevşimşir İngiliz belgelerinde 1. cilt sayfa 126. Baskıya dayanamayan Salih Paşa hükümeti işgalcilerin istediği gibi bir bildiri yayımlamaktansa 2 Nisan 1920'de istifa etmeye karar verir. İşgalcilerin bu isteğini damat Ferit hükümeti yerine getirecektir. Vahidettin olgusunu daha iyi kavramak için damat Ferit'i nasıl ve neden dördüncü defa sadrazamlığa atadığını görelim. 11. Vahidettin'in damat Ferit'i dördüncü defa sadrazamlığa atamasının gerçek öyküsü. Salih Paşa'nın istifası üzerine Vahidettin Sadrazamlı önce Tevfik Paşa'ya teklif eder, Tevfik Paşa kabul etmez. Dipnot: Ali Fuat Türk geldi diyor ki, Ferit Paşa'nın yine sadrazamlığa getirmesi devlet ve millet için felaketin ta kendisi olduğundan Tevfik Paşa daha sonra kabul etmediğime şimdi nedamet ediyorum, pişmanım sözünü birkaç kere bana tekrar etti. Görüp işittiklerim sayfa 260. Tevfik Paşa pişmanlığını İ.M. Kemal İnal'a da açıklamış. Son Sadrazamlar 4. cilt sayfa 1730. Demek ki damat Ferit'in atanması şart değilmiş. Meclis 2. Başkanı Hüseyin Kazım Kadri bundan sonraki gelişmeyi şöyle anlatıyor. Vahidettin'in baş mabeyincisi Ömer Yaver Paşa bana telefon ederek saraya gelmemi ihtar etti. Beni görünce aman azizim çok fena ve sonu tehlikeli bir durumdayız. Padişah Ferit Paşa'yı tekrar sadrazam tayin etmeye karar verdi. Onu bu fikrinden vazgeçirmek için uğraştık durduk. Fakat bir türlü iknaya muvaffak olamadık. Başkatip Ali Fuat Bey ile Refik Bey de bu fikirdedir. Nihayet bu işte sizin aracılığınıza müracaata karar verdik. Ne yaparsanız yapın ve padişahı bu kararından döndürünüz. Ferit Paşa'nın sadarete gelmesi bir felaket, bir facia olacaktır dedi. Meşrutiyetten Cumhuriyete hatıralarım sayfa 171. Yani Vahidettin'in en güvendiği 3 kişi de damat Ferit'e karşı. Ali Fuat Türk geldi şöyle yazıyor. Hüseyin Kazım Bey huzura çıkmadan odama gelerek eğer Ferit Paşa İngilizlerden sağlam bir söz almışsa padişah kendisini sadrazamlığa getirsin, biz de el birliğiyle çalışırız. Fakat böyle bir söz almamış ise kendisinin sadrazamlığı memlekette pek fena tesir yaratacağından bunu yapmasın dedi. Görüp işittiklerim sayfa 260. H. Kazım Kadri huzura kabul edilince padişahı da uyarır. Bu ünlü sahneyi yine Ali Fuat Türk geldiğinden dinleyelim. H. Kazım Bey'in Ferit Paşa'nın sadrazam yapılmasının memleket ve saltanat için felaket sebebi olacağını söylemesi üzerine hünkâr, ben istersem Rum patriğini de Ermeni patriğini de getiririm, haham başıyı da getiririm demiş ve kendisini getirirsiniz ama bir yarar olmaz diye karşılık verince ben böyle karar verdim, getireceğim cevabını vermiştir. Görüp işittiklerim sayfa 260. Dipnot: Hüseyin Kazım Kadri anılarında bu sert ve ibret verici sahneyi çok ayrıntılı olarak anlatmaktadır. Sayfa 172 ve devamı. Vahidettin birçok sözlü ve yazılı uyarıya rağmen 5 Nisan 1920'de damat Ferit'i yeniden ve 4. defa sadrazamlığa tayin eder. Dipnot: Meclis Başkanı Celalettin Arif, Dahiliye Nazırı Ebubekir Hazım Tepeyran ve benzerleri. İngilizlerin kimin sadrazam olacağını bilmediklerini gösterir iki belge. E. Ulu Belen sayfa 257, belge No. 37 sayfa 259, belge No. 42. Hüseyin Kazım Kadri: O gün gazetelerde yayımlanan padişahın damat Ferit'i sadrazamlığa atama buyruğu, hükümetin siyaset ve hareket tarzını gösteriyor ve bunu bizzat belirleyen padişah da üzerine korkunç bir sorumluluk alıyordu. Meşrutiyetten Cumhuriyete hatıralarım sayfa 175. Vahidettin'in tutumunu gösteren bu buyruğun metni aşağıda verilecek. Vahidettin'in neden damat Ferit'i tayin ettiğini A. Reşit Rey'in anılarından öğreniyoruz. A. Reşit Rey padişahın hükümete katılması için kendisini teşvik ederken şöyle dediğini yazmaktadır. Hükümetin bizzat sizin başkanlığınızda bulunmasının uygun olacağını biliyorum. Fakat Ferit Paşa İngiltere hükümeti gözünde güvenilir olduğundan şu sırada iş başına getirilirse iyi bir etki yaratacağı ihsas edildi. Yani üstü kapalıca bildirildi, sezdirildi. İBK İnal, Son Sadrazamlar sayfa 2053. Olayı Ali Fuat Türk geldi de doğruluyor. Ferit Paşa'nın İngilizlerden sağlam bir sözü alıp almadığı keyfiyetini sormam üzerine padişah söz aldığını belirterek evet dedi. Acaba İngilizler mi Ferit Paşa'yı, Ferit Paşa mı padişah, padişah mı bizi aldattı? Sayfa 260. Ali Fuat Türk geldi böyle acı acı sormakta haklı. Çünkü bir ay sonra o insafsız Sevr Anlaşması tebliğ edilecek, bunca uyarı ve bu kadar aldanışa rağmen bir türlü uyanmayan ve ayılmayan Vahidettin, bir süre sonra istifa edecek olan damat Ferit'i 31 Temmuz 1920'de yeniden ve inatla 5. ve son defa sadrazamlığı atayacaktır. Dipnot: Damat Ferit'in 5. hükümeti tıpkı 4. hükümeti gibidir. O da milli mücadele aleyhinde bir beyanname yayımlayarak işe başlar. Tevfik Bıyıklıoğlu, Atatürk Anadolu'da sayfa 62. Damat Ferit'in bu son hükümeti 4 ayda yandıktan sonra 21 Ekim 1920'de istifa ederek tarihe gömülecek. Damat Ferit kuklası da Avrupa'ya kaçacaktır. Salih Paşa kabinesine istediklerini yaptıramayan işgalciler, damat Ferit'te aradıklarını fazlasıyla bulurlar. Damat Ferit yalnız işgalcilerin istediklerini yerine getirmekle kalmayacak, birçok konuda onları da geçecektir. bütün suçu damat Ferit'in üzerine yıkmak ve Vahidettin'in bir kusur olmadığını ileri sürmek de mümkün değildir. Çünkü Vahidettin damat Ferit'i sadrazamla şu buyrukla tanıştır: Vahidettin'in milli mücadeleye bakışını yansıtan bu önemli belgeyi sadeleştirerek sunuyorum. Salih Paşa'nın istifası üzerine sadrazamlık bilinen ehliyet ve görüşünüz dolayısıyla size verilmiş ve Şeyhülislamlığa da Dürrizade Abdullah Efendi uygun görülmüştür. Anayasanın 27. maddesi gereğince kurduğunuz yeni vekiller kurulu onaylanmıştır. Mütarekenin yapılmasından başlayarak yavaş yavaş iyileşmeye yüz tutan siyasi durumumuzu milliyet adı altında meydana getirilen kargaşalıklar kötü bir hale sokmuş ve buna karşı şimdiye kadar alınmasına çalışılan uzlaşıcı önlemler faydasız kalmıştır. Son zamanlarda görünen olaylara göre bu isyan halinin devamı Allah saklasın korkunç hallere sebep olabileceğinden, bu kargaşalıkların bilinen düzenleyicileri ve kışkırtıcıları hakkında kanun hükümlerinin uygulanması ve fakat aldatılarak katılmış ve alet olmuş olanlar hakkında genel af ilanı ile bütün ülkede asayiş ve düzenin sağlanıp sağlamlaştırılması için gereken önlemlerin hızla ve kesinlikle alınıp tamamlanması ve bütün sadık tebaamızın hilafet ve saltanat makamına olan sadakat ve bağlılıklarının güçlendirilmesi ve bunlarla birlikte büyük devletlerle içten ve güven verici ilişkiler kurulması ve millet ve devlet çıkarlarının hak ve adalet esasına dayanarak savunulmasına özen gösterilmesi, barış şartlarının ölçülü, yumuşak olmasına ve bir an önce barışın imzalanmasına çalışılması ve o zamana kadar her türlü mali ve ekonomik önlemlere başvurularak genel sıkıntıları olabildiğince hafifletilmesi kesin isteklerimizdendir. T.M. Göztepe, Vahdettin Mütareke Gayyası'nda, sayfa 267. Masalcıların vatansever diye savundukları Vahidettin'in uygulanmasını istediği acımasız program bu. Dipnot, İngiliz Yüksek Komiser Amiral de Robeck'in 5 Nisan 1920 tarihli raporundan, damat Ferit'i sadrazamlığa atayan padişah, buyruğunda milli hareketi açıkça isyan olarak suçladı ve bu hareketin liderlerine yaptırım uygulanmasını istedi. Yalne Şimşir, İngiliz belgelerin 2. cilt sayfa 24, belge No. 4. Yunan komutan General Paraskevopoulos, 24 Haziran 1920'de yayımladığı bildiriyle, dövüştüğü milliyetçileri padişahlarına düşman asiler olarak tanıtacaktır. S.R. Sonyel, Dış Politika 2. cilt sayfa 89. Damat Ferit'in sadrazamlığı başlaması dolayısıyla, Babıhal'de yapılan törende geleneğe uykuru olarak ilk defa bir İngiliz subayı da bulunacaktır. İMK İnal, Son Sadrazamlar sayfa 2051. Damat Ferit 7 Nisan'da İngiliz Yüksek Komiseri de Robeck'i ziyaret eder. Bu ziyaretle ilgili olarak bir tutanak tutulmuştur. Damat Ferit'in niyetlerini açıklayan bu çok önemli belgenin özetini veriyorum. 1. Ferit Paşa milli hareketi bastırmak programıyla başa geçtiğini belirterek bu hareket liderine karşı padişahın manevi nüfuzundan başka silah kullanmak kararını açıkladı. 2. Bandırma bölgesinde Anzavur'dan başka İzmit, Bolu, Trabzon, Kayseri ve Elazığ taraflarında da bazı kişilerin milliyetçilere karşı sevk edilebileceğini söyledi. 3. Hükümetin Anzavur'u paşalığa yükselttiğini belirtti. Dipnot, Başkatip Ali Fuat Türk geldi diyor ki, Anzavur'a miri miranlık yani paşalık rütbesi verilmesiyle Balıkesir mutasarrıflığına atanması hakkında bir kararname geldiğini görünce dayanamayıp, böyle bir eşkıyayı halkın başına musallat etmek hakka uygun değildir efendim diyerek son bir cüret gösterdim. Görüp işittiklerim sayfa 263. Ali Fuat Bey bu cüretinden bir sonuç alamadığı gibi birkaç yıl sonra da görevinden uzaklaştırılır. Adı geçen eser sayfa 263. Bu atamayla Anzavur'un o kesimde yapacağı rezillikler yasallaştırılmış olacaktır. T. Baytok, İngiliz kaynaklarından Türk Kurtuluş Savaşı sayfa 100. 4. Anzavur kuvvetleri için silah istedi. 5. Bilinmiyor. 6. Milliyetçiler aleyhinde yayımlanacak bildiriyle fetvaları uçakla Anadolu'ya dağıttırmak için yardım istedi. 8. Anadolu'ya gizli ajanlar yollaması için yüksek komiser yardım vaat etti. 9. Ferit Paşa tamamıyla İngilizlere uygun bir yol izleyeceğini söyledi. Bilal Neşimşir İngiliz belgelerinde 2. cilt, belge No. 8. E. Ulubelen sayfa 260, belge No. 48. T. Baytok İngiliz kaynaklarından Türk Kurtuluş Savaşı sayfa 100. Acaba hangi milletin tarihinde böyle bir hain vardır? Damat Ferit hükümeti 11 Nisan günü milliyetçi liderleri ve milli mücadeleyi red ve inkar eden, suçlayan bir beyanname bildiri yayımlar. Dipnot, Bildirinin tam metni M. Goloğlu 3. Meşrutiyet sayfa 316. Bildiride milliyetçiler, çıkarcılar, bozguncular, asiler, vatan hainleri, millet düşmanları diye nitelenmekte, izinsiz asker ve para toplamanın tanrı buyruklarına, anayasaya ve yasalara aykırı olduğu belirtilmektedir. İstanbul yönetimi de milletiyle birlikte bu olumsuz gelişmelere karşı dursaydı, hiç olmasa direnişi engellemeye çalışmasaydı, yönetim ile millet birbirlerinden kopmaz, karşı karşıya gelmezlerdi. İstanbul sorunları galiplerin lütfu ile çözmeye çabalarken, işgal ve kıyım bütün hızıyla devam etmektedir. Bıçak kemiğe dayanır ve halk devlete rağmen silaha sarılmak zorunda kalır. Bunun anayasa ve yasalara aykırı olduğu doğru. Anadolu hareketine zaten bu yüzden ihtilal deniyor. Ama damat Ferit hükümetinin bu tutumun tanrı buyruklarına aykırı olduğunu ileri sürmesi, İslamiyet'e haksızlık ve dini şerre alet etmeye yeltenmektir. Yani batıda Yunanlar, güneyde Fransızlar ve Ermeniler, güneybatıda İtalyanlar, doğuda Ermeniler, birçok yerde İngilizler istedikleri yerleri işgal edecek, insanları horlayacak, aşağılayacak, mesela bazı kesimlerde kadınlar ve çocuklarla ilgili birçok çirkin olay yaşanacak, evler kundaklanacak, mallar yağmalanacak, emperyalizm toprak ve pazar bölüşümü için entrikalar çevrilecek ama bunlara asla karşı durulmayacak. Vahidettin'in deyişiyle el kaldırılmayacak. İstanbul'un kol kuvveti ve din sömürüsü yoluyla uygulamak istediği utandırıcı politika budur. Vahidettinciler hayat hakkına, onura ve bağımsızlığa aykırı bu politikayı açıkça savunamadıkları için türlü yollara başvurarak gerçeği örtmeye ve değiştirmeye çabalıyorlar. Aynı gün fetvalar da açıklanır. Böylece İstanbul yönetimi milli namusu korumak, kıyımı ve istilayı durdurmak için kanını sebil eden Kuvayi Milliyecilere ve askerlere karşı dinsel nitelikli bir iç savaş açar. Ertesi günü Osmanlı Mebusan Meclisi de Vahidettin'in yazılı bir buyruğuyla kapatılır ve tarihe gömülür. Damat Ferit 22 Nisan'da İngiliz Yüksek Komiserliğine tutuklayıp Malta'ya sürülmelerini istediği kişilere ilişkin yeni bir liste daha verir. Listede şu adlar da yer almaktadır. Mustafa Kemal Paşa, Kazım Karabekir Paşa, Kazım Paşa, İnanç, Ali Fuat Paşa, Cebesoy, Yakup Şevki Paşa, Subaşı, Albay Cafer Tayyar Eğilmez, Albay İsmet İnönü, Albay Behiç Erkin, Nihat Paşa Anılmış, Albay S. Adil Bey, Albay Selahattin Köse, İsmail Fazıl Paşa, Muhittin Paşa, Okyayüz ve diğerleri. Dipnot, Bilal Nevşimşir Malta sürgünleri sayfa 184. Bir kısmı çoktan Anadolu'dadır, bir kısmı ise Anadolu yolunda. Yalnız hastanede yatmakta olan Yakup Şevki Paşa'yı tutuklayıp Malta'ya sürebilirler. 1. Kolordu Komutanı Cafer Tayyar Bey ise kısa bir süre sonra Trakya'yı işgal eden Yunanlara esir düşecek ve Atina'ya götürülecektir. Kadir Mısıroğlu Ankara'nın damat Ferit hükümetlerinden iyi niyet gördüğünü ileri sürüyor. Hilafet sayfa 175. Ya bir de kötü niyetli olsalarmış? Vahidettincilerin bu ibret verici olaylarla ilgili olarak bütün masallarını konu sırasına göre aktarıyorum. 10.2 Milliyetçileri suçlama. İngilizler sanki Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gidişi kendi malumatları hatta izinleri dışında olmuş gibi güya ona engel olmak yoluna gitmeleri ve bu maksatla Kuvayi Milliye'nin suçlanmasını istemeleri yürürlükteki kanunlar önünde izahı imkansız bir muammadır. K. Mısıroğlu Sarıklı Mücahitler sayfa 82. Mısıroğlu sık sık yürürlükteki kanunlardan yakınıyor ama ağzına ve aklına ne gelirse yazmaktan da geri kalmıyor. Nitekim bir satır sonra malum senaryoyu devreye sokuyor. Bu tarz hareketlerle İngilizler iki tarafı karşı karşıya getirmek ve İstanbul hükümetiyle halifeyi milli gayeye aleyhinde göstererek halkın gözünden düşürmek maksadını gütmüşlerdir. K. Mısıroğlu Sarıklı Mücahitler sayfa 82. Necip Fazıl Kısakürek ise olayı farklı şekilde açıklıyor. Salih Paşa kabinesi de galip devletlerin Anadolu aleyhindeki tekliflerini kabul etmeyince baskı üzerine baskı neticesinde iş 4. defa Ferit Paşa'ya düştü. Ve bu son hükümet teşekkülüyle İstanbul padişahının iç isteğine rağmen milli harekete cephe almış oldu. Hiç kimseye sadrazamlığı kabul ettiremeyen ve düşman iradesine boyun eğmek zorunda kalan padişah, milli şahlanış hareketinin zaferine için için dua ederken, dışından ona aykırı görünmek felaketine tahammül göstermeyecek de ne yapacak? Vahidettin, sayfa 190.